Ayrım 22.
Mısıroğlu Mustafa Kemal'in bu boşaltma sırasında Gelibolu'da olmadığını belirtmiyor. Oysa Albay Mustafa Kemal rahatsızlığı sebebiyle 10 Aralık 1915'te Gelibolu'dan ayrılmış, yerine Güney grubundan 5. Kolordu Komutanı Fevzi Çakmak getirilmiştir. Dipnot: 10 yıllık harbin kadrosu sayfa 93. Askeri yönüyle Atatürk sayfa 44. Çanakkale Cephesi 3. Kitap sayfa 493. Fahrettin Belen 20. yüzyılda Osmanlı Devleti sayfa 268. Celal Erikan Komutan Atatürk sayfa 181. Profesör Doktor U. Kocatürk K.A. Günlüğü sayfa 46. Boşaltma sırasındaki komutanlar: Ordu Komutanı Liman Paşa, Anapartalar Grubu Komutanı M. Fevzi Çakmak Paşa, Kuzey Grubu Komutanı Albay Ali Rıza, Güney Bölgesi Komutanı Hilmi Paşa. Çekilişlerini örtmek için İngilizlerin aldığı başarılı önlemler için Çanakkale Cephesi 3. Kitap sayfa 486. İngilizlerin o tarihte 400 bin kişi kadar olduğu da doğru değildir. Aklına geleni yazmayı sürdürüyor Hazret. Arıburnu ve Suvla kesiminde 83.048, Seddülbahir'de 35.286 İngiliz bulunuyordu. İngiliz resmi tarihine dayanarak Çanakkale Cephesi 3. Kitap sayfa 482-498. GRYT Ansiklopedisi soruyor: peki düşmanın bu gayet mahir, ustaca çekilişi sırasında Anapartalar kahramanı Mustafa Kemal neredeydi? İstanbul'daydı. Ama ansiklopedi o sırada Çanakkale'de yedek subay adayı olarak bulunan yazar Mahmut Yesari'nin bir yazısına dayanarak Mustafa Kemal'in boşaltma sırasında Çanakkale'de bulunduğunu ileri sürüyor. Mahmut Yesari diyormuş ki: İngilizler çekildikten sonra kalan ganimetlerden payına düşeni Mustafa Kemal ihtiyacı olan erkana, zabitlere, küçük zabitlere bağışlamışmış. 1. cilt sayfa 138. Mahmut Yesari böyle yazdığına göre akan sular durur. Mustafa Kemal ve Fevzi Paşa'nın sicil dosyalarının ve askeri belgelerin filan ne önemi var? Meğerse Mustafa Kemal oradaymış. Süleyman Külçe, Fevzi Çakmak sayfa 71. Mübarek olsun. 5-6-12 Enver Paşa, Mustafa Kemal çekişmesi. GRYT Ansiklopedisi önce H. Bayur'dan şu alıntıyı yapıyor: İkinci defa olarak İngilizlerin yarımadanın ortasındaki dar yerinden Marmara kıyılarına ulaşmak ümitleri kırılmış ve her iki defasına da bu işi aynı adam Mustafa Kemal önlemiştir. O aynı zamanda İstanbul'u da ikinci defa kurtarmış ve Rusya'nın boğazlar yoluyla yardım görmesi ihtimalini ortadan kaldırmıştır. Almanya'da ve bütün savaşan devletlerde başarı kazanan komutanların adları ve başarıları ilan edildiği halde İstanbul'da sansür Mustafa Kemal'in adının anılmasına izin vermemiştir. Türkiye İnkılabı Tarihi 3. Cilt 2. Kısım sayfa 357. Sonra da şu yorumda bulunuyorlar: Çanakkale zaferini olduğu gibi önce yarbay sonra da albay olan Mustafa Kemal Bey'e verme gayretkeşliğinin bir ürünü olan şu satırlara muharebe safhalarını başından buraya kadar takip ettikten sonra anlam vermek mümkün olmuyor. Evet, Enver Paşa ile Mustafa Kemal Bey arasında bir çekişmenin olduğu biliniyor. Ama bu çekişmenin terfi etmeyi hak etmiş bir subaya basında sansür tatbik ettirmek şeklinde belirmesi biraz garip kaçıyor. O günün basınında Mustafa Kemal'in adının geçmemesi, kendisinin muharebeler içinde fazla rolünün olmamasından ve bir de ondan daha kıdemli bir sürü kumandanın bulunmasıdır. Çanakkale muharebelerinde Mustafa Kemal Bey'i zafer kazanmış gibi göstermeye kalkmak, yani bir yarbaydan bahsetmek ne kadar realist bir davranış olabilir ki? Mustafa Kemal Bey 18 Mart 1915'te hiç yoktur. Arıburnu muharebelerinde ihtiyat tümeni kumandanı, bir yıllık bir yarbaydır ve emrindeki iki alay bütünüyle şehit olmuştur. Anapartalar grup kumandanlığı ise ordu kumandanını kızdıran ve bu yüzden az olan Albay Fevzi Çakmak Bey'in askeri ve planı ile yürümüştür. Gerçekler böyle olunca ister istemez o günkü İstanbul basınında kendisinden bahsedilmemiştir. Çanakkale zaferini Mustafa Kemal Paşa Türkiye'nin tek adamı olduktan sonra ona bağlayanlar bu bahsedilmeyişin kabahatini Enver Paşa'nın çekemezliğine yüklüyorlar. 1. cilt sayfa 132-140, bir yazı ki yanlışsız, yalansız, tek satırı yok. Yalçın Küçük: Türk tarih yazıcılığında her zaman kullanılan bir şeytan var. Tarihçi Kemal'in parlak başarılarını saydıktan sonra bunu somut terfi veya ödüllendirmelerle kanıtlayamayınca sorumluluğu hep Enver'in kıskançlığına bağlıyor. Tarih üzerine tezler 5 sayfa 103. Birkaç tanık dinleyelim bakalım onlar ne diyor. Refik Halit Karay: Harbin son yılında Ziya Gökalp'in yeni mecmuası Çanakkale hususi nüshası çıkardığı zaman Ruşen Eşref'in o nüshadaki mülakat şekilli yazılarını dikkatle okumuştum. O nüshada Çanakkale zaferi başarısı daha ziyade Mustafa Kemal Paşa'nın eseri olarak kabul ediliyordu. Buna Enver kızmış. Merkezi umumi ile mecmua sahibi merkez azasından dostum rahmetli küçük Talat Bey'i telaşa düşürmüştü. Son saatte mecmuanın içine Alman kumandanının büyük kıtada resmi konulmuş bir şeyler yapılarak son günlerini yaşayan başkumandan vekilin öfkesi yatıştırılmıştı. Bir ömür boyunca sayfa 189. Fali Rıfkı Atay, Akşam Gazetesi yazarı. Enver Paşa'nın adamları Çanakkale Zaferi üzerine harp mecmuasına Mustafa Kemal'in bir resmi konulmasını bile kıskanmışlar. Mecmua baskıda iken Mustafa Kemal'in klişesini Liman von Sanders'in klişesiyle değiştirmişlerdi. Çankaya sayfa 305. Abidin Daver, Tasviri Efkar Gazetesi yazarı. Bu muharebeler sırasında Boğaz'ı ve İstanbul'u birkaç defa kurtarmış olan o kahraman kumandanın resmini basmak için ne güçler çektiğimizi şimdi teessürle hatırlıyorum. Merhum Enver Paşa ile arası çok açık bulunduğu için askeri sansür Mustafa Kemal'in resimlerini neşrettirmek istemezdi. Aktaran da şaşacaksınız ama GRYT Ansiklopedisi 1. cilt sayfa 140. Ali Fuat Cebesoy. Enver Mustafa Kemal'i kendisine rakip olarak görür ve onu kıskanırdı. Sınıf arkadaşım Atatürk sayfa 171. Sultan Abdülhamit. Mustafa Kemal Paşa kendisine oğlu Abid Efendi'ye iki ceylan yavrusu hediye etmiş. Bundan memnun oldum. Devletimin yüzünü ağartmış bir paşanın Abid Efendi'ye yakınlık göstermesi bir şahsiyeti olduğunu anlatıyordu. Oğluma münasip bir mukabelede bulunmasını hatırlattım. Biraz vakti halim olsa bir altın saat diyecektim ama hem dedikodusundan çekindim hem oldukça geçim sıkıntısı içinde olduğum için bir şey söylemedim. Bir daha arkadaşına Salih Bozok'a gelecek olursa haber ver ben de göreyim demekle yetindim. Gerçekten bir defa daha gelmiş bana haber verdiler. Sırtında bir pelerin vardı ve arkadaşlarına veda ediyordu. Uzaktan yüzünü iyice seçemedim ama sıradan askerlere benzemiyordu. Tehlikeli bir sükuneti vardı. Enver Paşa'nın kendisinden niçin çekindiğini o zaman anladım. Bunu Talat Paşa tutuyormuş. Bunlar küçük şeyler. Çanakkale'de İngiltere, Fransa gibi iki büyük devletin ordusunu donanmasını durdurdu. Yüz geri ettirdi ya, bana lazım olan odur. Muvaffakiyeti için dua ettim. Sultan Abdülhamid'in hatıra defteri sayfa 159. Lütfi Simavi Bey, Başmağbeyinci. Başkumandan vekili ve harbiye nazırı Enver Paşa, Mustafa Kemal Paşa'yı daima kendisine rakip görür ve onu çekemezdi. Osmanlı Sarayı'nın son günleri sayfa 381. M. Şükrü Bleda, İttihat ve Terakki Partisi Genel Sekreteri. Düşmanı olduğu yere mıhlayan Mustafa Kemal'in bu başarısına rağmen neden hala terfi ettirilmeyişi hepimiz gibi Doktor Nazım'ın da dikkatini çekmişti. Bir gün Merkezi Umumi'de Talat Paşa'nın da bulunduğu toplantıda Doktor Nazım heyecanlı bir ifadeyle "Paşa, Mustafa Kemal'in terfi meselesi neden bu kadar uzadı?" diye sordu. Talat Paşa böyle bir soruyla karşılaşacağını biliyor olacak derhal şu cevabı verdi. "Bu Enver'e ait bir iştir." Çanakkale savaşları sona erip Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal İstanbul'a döndüğü günlerdeydi. Talat Paşa ile aramızda Mustafa Kemal'in lafı geçti. İkimiz de kendisini Selanik'ten tanırdık. Meziyetlerini takdir eder ve severdik. Oysa Enver Mustafa Kemal'in şahsında kendisi için bir rakip mi gördü bilinmez. Ona karşı daima soğuk ve çekimser davranırdı. İmparatorluğun çöküşü sayfa 101 ve 102. Bu kadar tanık yeter değil mi? Hiçbiri de resmi tarihçi değil. Dipnot. Geniş bilgi için S.R. Sonyel. Mustafa Kemal Enver Çatışması 1919-1922. Belleten No 209 sayfa 381. 5-7-13. Mustafa Kemal'in parlak bir asker olmadığı. Yalçın Küçük. Kemal'in bütün yaşamı boyunca savaş sanatında parlaklığına işaret eden bir tek kanıtın bulunabileceğini sanmıyorum. Kemal'de hiçbir deha işareti de göremiyorum. Deha olağanüstü hızlı görebilmektir. Dahi süratli şimşek çakması içinde yaşayan insandır. Dahi her an çaktırdığı şimşeklerle sıradan insanların karanlıklarını yırtabilen insan oluyor. Kemal hiçbir zaman arkadaşlarından önce görmüyor. Mustafa Kemal Paşa başkalarının açtığı aydınlıktan yürüyen liderler kategorisine giriyor. Tarih üzerine tezler 5 sayfa 70. En iyisi Yalçın Küçüğü bu iddiasıyla baş başa bırakmaktır. Ama gençler için Mustafa Kemal'in askerliği ile ilgili birkaç görüşü aktarmak istiyorum. Liman von Sanders. Albay Mustafa Kemal Bey, vatanın bu büyük savaşta hizmetlerine muhakkak surette muhtaç olduğu çok müstesna kabiliyetli, yetkili ve cesur bir subay olarak tanıdım. Öyle ki kendisine takdirimi ve şükranımı tekrar tekrar ifade ettim. Liman Paşa'nın Enver Paşa'ya yazdığı 10 Ağustos 1915 günlü mektup, aktaran Sadi Borak, öyküleriyle Atatürk'ün özel mektupları sayfa 208. General Aspinal C.F. Oglander, Çanakkale Askeri Tarihi yazarı. Bir tümen komutanının üç ayrı yerde kendi inisiyatifiyle giriştiği hareketlerle sadece muharebenin değil bir harbin, hatta bir ulusun kaderini değiştirecek yücelikle bir zafer kazandığı tarihte pek az görülür. History of the Great War, Military Operation Gallipoli. İngiliz resmi tarihi, 2. sayfa 485'ten çeviren C. Ergünsoy, AAM'de sayfa 80 sayı 19. Mareşal Birdwood, Çanakkale'de Anzak Kol Ordusu Komutanı. Atatürk kadar kahraman ve yüce gönüllü bir komutan tanımadım. Atatürk için diyorlar ki, derleyen S. Çiller sayfa 27. General MacArthur, askerlik dehasıyla insanlık idealini Atatürk kadar nefsinde birleştirmiş bir adamı tanımıyorum. Aktaran Ali Fuat Erden, Atatürk sayfa 132. Dipnot, 9 Ağustos'ta Mustafa Kemal Anafartalara gelen kuvvetleri yeni karaya çıkan düşmana karşı tertip ettikten sonra 10 Ağustos'ta Conk Bayırı'na gelmiş, oradaki kuvvetleri de düzenlemiş ve bir saldırı yaparak düşman kuvvetlerini geri atmaya muvaffak olmuştu. İşte Mustafa Kemal'in saati de bu savaşta parçalanmıştı. İngilizlerin büyük ümitlerle gelen kol orduları artık oldukları yerde mıhlanıp kalmış, zafer tamamı ile bizim olmuştu. Mustafa Kemal 10 Ağustos'ta yalnız İstanbul'un değil bütün bir memleketin işgalini önlemişti. Artık ümitleri kalmayan İngilizler 2 ay sonra Gelibolu Yarımadası'nı boşaltıp çekilip gitmeye mecbur kalıyorlardı. Albay Mustafa Kemal 16. Kol Ordu Komutanı olarak Edirne'ye gönderilmiş, Edirne halkı onu çok büyük gösterilerle karşılamıştı. Yeni yıldızın ışığı büyümeye başlamış, her tarafta Anafartalar kahramanına saygı, hürriyet kahramanlarınkini geçer olmuştu. O zaman 3. Kol Ordu Kurmay Başkanı Fahrettin Altay, 10 yıl savaş, sayfa 110-114. 5-7-14, resmi tarih Mustafa Kemal ve Çanakkale. Orta öğretimde okutulmak üzere Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti'nden bir kurul, Tarih 3 adlı bir ders kitabı yazmıştır. İlk baskısının tarihi 1931. GRYT Ansiklopedisi'nin yazarları bu kitabın 1933 baskısında da aynen yer alan Çanakkale Savaşı bölümüne yer verdikten sonra bu bölümü şöyle eleştiriyorlar. Başından beri Çanakkale muharebelerinin seyrini takip edenler, gerçeklerin hiç de şu anlatılanlara benzemediğini görmüşlerdir. Devletin resmi tarihi böyle olursa ister istemez Yusuf Bayır gibi vazifeli zevatlarla, ne Türkçe, gerçeği söylemek yerine dalkavukluk etmeyi tercih edenler yüzünden yıllardır bu hep böyle zannedilmiştir. Yine devletin kitaplarının yanında TRT'nin de aynı yanlışı tekrarlaması, Yarbay Mustafa Kemal Bey'in Çanakkale kahramanı zannedilmesine sebep olmuştur. 1. cilt sayfa 132-133. Şimdi bu ilk resmi tarihin Çanakkale Savaşı ile ilgili bölümünü aktarıyorum. İtilaf devletleri Gelibolu Yarımadası'na kuvvetler çıkardıkları zaman Mustafa Kemal kendi inisiyatifiyle derhal Arıburnu mıntıkasına yetişerek taarruz ve düşmanı sahilde tuttu. Yarımada'nın boşaltılmasına kadar düşmanı ilerlemek için yaptığı müteaddit taarruzlar, şiddetli hücumlar hep sonuçsuz kaldı. Düşman kuvvetleri yapışıp kaldıkları Arıburdu'nun yalçın yamaçlarına ileri bir adım bile atamadılar. Türk cephesini yandan Anafartalardan çevirmek için çıkan 100 bin kişilik Lord Kitchener ordusu da karşısında Mustafa Kemal'i buldu. Miralay, yani Albay Mustafa Kemal Bey, Ağustos günleri Suvla Limanı istikametinde, Conk Bayırı'nda ve Kocatepe'de, aslı Koca Çimen Tepesi, yaptığı şanlı taarruzlarla Kitchener ordusunda mağlup etti ve ordumuzun vaziyetini bir kere daha tehlikeden kurtardı. Conk Bayırı muharebesi sırasında bir mermi parçası ta kalbinin üzerine gelmiş iken cebindeki saatin parçalanmasıyla hayatı kurtulmuştu. Türk'ün talihi onu muhafaza etmişti. Türk ordusunun Gelibolu Yarımadası'na dünyanın en muntazam ve mükemmel ordularına karşı gösterdiği kahramanca mukavemet ve onları ricate, yani geri çekilmeye mecbur ederek kazandığı büyük zafer, Türk neferinin ve Türk milletinin fıtri, yani doğuştan gelen fedakarlığını ve yüksek hasretlerini en iyi anlayan ve ondan istifade etmesini bilen Mustafa Kemal'in eşsiz dehası sayesinde olmuştur. Mustafa Kemal, Çanakkale savunması ile imparatorluğun başkentini istiladan kurtardı. 1931 baskısı sayfa 150, 1933 baskısı sayfa 307-308. Dipnot, aynı metin biraz daha kısa olarak tarih 4 sayfa 22'de de var. Marif Vekaleti Yayınları, Ankara 1931. Ağırlıklı olarak İngiliz kaynaklarına dayanarak yaptığım özetten ne farkı var bu anlatımın? İngiliz resmi tarihi Mustafa Kemal'i bizim bu ilk resmi tarihimizden daha fazla övüyor ve yüceltiyor. İngiliz ve Avustralyalı yazarların ve tanıkların değerlendirmeleri bile resmi tarihimizden çok daha ateşli ve coşkun değil miydi? Mısıroğlu'na göre hatırlayacaksınız, arı burnu üzerinde durulmayacak kadar basit bir çatışmaydı. Anafartara ile Conk Bayırı muharebelerini de öyle değerlendiriyor. Kaybedilen yerleri de Veyip Paşa'nın yolladığı iki alay geri alıvermiş. Bu arada İngiliz donanması da yanlışlıkla kendi askerinin üzerine altı mermi atmış. Bunun üzerine İngiliz ordusu Conk Bayırı'ndan ve Anafartara'dan çekilerek kıyıya dönmüş. Dipnot: E. Hami Danişment'te şöyle yazıyor. İngilizlerin bu muharebelerde askerinin üzerine kendi top mermileri düştüğü için sahile kadar çekilmek mecburiyetinde kaldığından bahsedilir. Osmanlı Tarihi Kronolojisi 4. cilt sayfa 425. İşte size iki ayrı yerde ve iki ayrı zamanda muharebe eden iki İngiliz kol ordusunun birden üzerlerine kendi top mermileri düştüğü için sahile çekildiklerini kayda değer bir ihtimal olarak gören bir masalcı tarih yazarı daha. Böyle diyor ama kuzey kesiminde Mustafa Kemal'in komuta ettiği bu üç muharebeden başka büyük, önemli ve savaşın kaderini değiştiren ve etkileyen hiçbir muharebe yok. Bu muharebeler sıradan, önemsiz muharebelerse demek ki Çanakkale destanı gibi laflarda palavra. Falih Rıfkı Atay diyor ki, Marişal Pöten, İkinci Dünya Harbi'nde Almanlarla işbirliği ettiği için Fransız vatanseverleri tarafından mahkum edilerek bir zindan köşesinde ölmüştür. Fakat Marişal Pöten'in 1. Dünya Harbi'nde Fransız ordusuna kazandırdığı şeref bir milli şeref olarak kalmıştır. Hatta o şeref Pöten'in adından ayrılmamıştır. Hiçbir Fransız politikacısı Pöten'in ne kadar kötü bir Fransız olduğuna kendi milletini inandırmak için Fransız tarihinin bir şerefine hakaret ve iftira etmeyi düşünmemiştir. Çankaya sayfa 167. Bizimkiler ise cumhuriyetçi ve layık olduğu ya da komünist olmadığı için Mustafa Kemal'in önemini azaltabilmek umudu ile Türk tarihinin kaç şerefini birden hoyratça çiğnemekten çekinmiyorlar. Yalçın Küçük ne demişti? Üç yurttaşlık bilgisinin doğru olmadığını kanıtlayabilmiş durumdayım. Tarih üzerine tezler 5 sayfa 255. İlk konu Hürriyet ve Vatan Partisi, ikinci konu Hareket Ordusu'ydu. Bu iki konudaki iddialarının doğru olmadığını görmüştük. Üçüncüsü ise Çanakkale konusundaydı. Bu konudaki iddialarının da gerçeğe aykırı olduğunu görmüştük. Son olarak mizah sanatını parlatan iki iddiasını daha aktarayım. Resmi tarihi alt üst ettiğimi kabul ediyorum. Tarihin tahrifatını, yani değiştirilmesini ortadan kaldırarak doğru tarih yazımı ve geçerli bir tarih felsefesine başlangıç yapabildiğimi düşünüyorum. Tarih üzerine tezler 5, sayfa 15-98. Bu bir film senaryosu olsaydı senarist bu cümleden sonra şöyle yazardı. Efekt, kahkaha sesleri yükselir. Çanakkale konusunu Vahidettinci yazar Vehbi Vakkasoğlu'nun bir iddiası ile bitirmek istiyorum. Sultan Vahidettin, ordunun kendi şahsını korumakla görevlendirdiği taburu, Çanakkale Boğazı'nın zorlandığı tehlikeli zamanlarda Ayasofya etrafında sipere sokmuş ve şu emri vermişti. Camiye çan takmak veya müze yapmak isteyenlere ateş ediniz. Bu vatanı terk edenler. Sayfa 51. Dipnot. Meraklısı için not. Böyle bir söylenti çıktığını ve halkın telaşa kapıldığını Falih Rıfkı Atay yazmıştır. Ama anlattığı olay 1919'da geçmiştir. Çankaya sayfa 136. Vakkasoğlu bu olayın 1919'da geçtiğini de biliyor. Çünkü bir başka kitabında Falih Rıfkı Atay'ın bu yazısından alıntılar yapmış. Son Bozgun 1. cilt sayfa 185. Yani gerçeği bildiği halde Vahidettin'e Çanakkale Savaşı'ndan da bir pay çıkarabilmek için olayı fütursuzca 1915'e aktarmış. Açıkçası uydurmuş. Çanakkale Savaşı olduğu sırasında Vahidettin sadece ikinci veliaht idi. İkinci veliahtın şahsını korumak için bir taburun görevlendirilmesi usulden değildir. Ayrıca meşruti bir sultan bile şahsını korumakla görevli bir taburu istediği gibi ve dilediği yerde kullanamaz. Böyle kural dışı olaylar ancak ve belki Hokomoko kabilesi gibi ilkel bir toplulukta olur. Üstelik 1915'te ne kimse Ayasofya'ya çan takmaya cesaret edebilirdi ne de Ayasofya'nın müze yapılması söz konusuydu. Neresinden bakılsa gülünç bir masal. Ayasofya 1935'te müze yapılmıştır. Vakkasoğlu bu kararı eleştirebilir, hakkıdır. Bunu açıkça yazmak dururken tarihle oynuyor. Olmamış ve de olamaz bir olay uyduruyor. Vahidettin'i de kendini de gülünç duruma düşürüyor. Kısacası tarihin gözünün içine baka baka masal söylüyor. Nasıl? İki cümlede yedi yanlış. 6. Suriye cephesi. K. Mısıroğlu diyor ki, önemli belirtilmesi gereken tarihi bir gerçek vardır ki o da bir ihanete kurban gittiğimiz için Filistin cephesi hariç tutulursa her tarafta başarılı savunmalarla vatanımızı koruyabilmiş olmamızdır. Sarıklı Mücahitler sayfa 30. Sanırsınız ki Mısıroğlu Filistin cephesindeki ihanetten söz ederken Arapları kastediyor. Hayır, yazarın kastettiği Mustafa Kemal'dir. Az sonra daha açık yazacak. Peki nasıl ihanet etmiş Mustafa Kemal? Mısıroğlu'nun şimdilik üstü kapalı ifadesine göre General Allenby ve casus Lawrence'la gizlice ilişki kurarak ileride bu hususu daha açıkça belirtecek. Bu bölgede Türk ordusunu yenilgiye uğratabilmek için İngiliz entelijansı hummalı bir faaliyete geçti. Yıldırım Ordular Cephesi denilen ve 4. 7. ve 8. ordulardan teşekkür eden cepheyi çökertebilmek için Yahudi asıllı İngiliz başkumandanı General Allenby, meşhur İngiliz casusu Lawrence aracılığıyla emeline muvaffak oldu. Lozan 1. cilt sayfa 168. Dipnot: Allenby'nin Yahudi asıllı olduğunu Mısıroğlu'nu yakıştırması olduğunu sanıyorum. K. Mısıroğlu'nun bu gülünç iddialarının kaynağı, eski Şeyhülislam M. Sabri'nin genel bir iddiası ile Büyük Doğu Dergisi'nin 25. sayısında Dedektif X imzasıyla yayımlanmış olan yazılı bir hezeyandır. M. Sabri'nin iddiasını daha sonra ele alacağım. Önce Büyük Doğu'da Dedektif X1 imzası ve hakikat başlığıyla yayımlanan ciddi yazıda yer alan iddiaları aktarıyorum. Şeria Nehri'nin sağında 4. ordu, solunda da 7. ve 8. ordular var. Dedektif X1 daha orduların konumunu bile bilmiyor. Bu arada Mustafa Kemal Paşa'nın herhangi bir maddi menfaat bahis mevzu olmaksızın İngiliz kumandanı Allenby ile hususi temaslarda bulunduğunda bir gün tarih tespit edecektir. Mısıroğlu bu palavraya bir de Lawrence ekliyor. Nihayet 31 Ağustos 1918, Mustafa Kemal'in komutanı olduğu 7. Ordu ne sağındaki 4. Ordu'ya ne de solundaki 8. Ordu'ya ve bilhassa ordular grubuna hiçbir haber vermeden ve hiçbir şey sızdırmadan birdenbire Bisan istikametine son süratle çekilmeye başlıyor. Birdenbire cephe üzerine müthiş bir yarık hasıl olmuş ve 4. Ordu ile 8. Ordu birbirinden uzakta ve temassız halde kalmışlardır. İngiliz ordusu hemen bu yarıktan içeri dalarak 8. Ordu'nun gerisine düşüyor ve bu orduyu kuşatıp kamilen esir alıyor. Ancak Tuğlu Kerem mevkiindeki Cevat Paşa birkaç kişilik maiyetiyle zor bela kurtulabiliyor. İngiliz baskısı oradan derhal 4. Ordu üzerine dönüyor. Vaziyeti birdenbire ve tepeden inme haber alan 4. Ordu ise tarih boyunca misli görülmemiş bozgun seli halinde Halep'e doğru akmaya başlıyor. Vaziyet tek kelimeliktir. Kahhari hezimet, yani tam yenilgi. 4. Ordu artıkları Şam'a doğru mahşeri bir ana baba akışıyla kulaç atarken 7. Ordu hiçbir baskı görmeden Halep'e çekilmiş ve orada karargah kurmuştur. İşte bunun üzerine memleket tek kalemde tepetaklak olmuş ve Mondros'un imzası zorunluluğu doğmuştur. Bir tek kelimesi bile doğru olmayan mide bulandırıcı bir laf salatası. Mısıroğlu'nun esin kaynağı işte Dedektif X1'in bu hezeyanları. Doğrular ileride de belirtilecektir.